Ayrım 5.
Din ve kültür tarihine bu gözle bakıldığında görülen manzara şudur. Bazı tarikatlar sönerken bazıları yeni oluşmaktadır. Bu sürecin bugün devam etmediğini kim söyleyebilir? Diğer İslam ülkeleri bir tarafa, bizim tarihimizi ilgilendiren ve tarihe gömülen tarikatlara iki misal verilebilir. 1. Kazeruniye. Ebu İshak İbrahim'e Ölüm Şiraz 426/1034 nispet edilen bu tarikatın 13. asırla birlikte Anadolu topraklarında kurdukları dergahlarla faaliyetlerine devam ettiği görülmektedir. Evliya Çelebi Erzurum ve Edirne'de bu tarikata ait zaviyelerden söz ediyor ki dikkate değer bir husustur. Yıldırım Bayezid'in 1399 yılında bu tarikata mensup dervişler için Bursa'da bir vakıf kurması ve zaviye yaptırması, Kazeruniye'nin 15. yüzyıldaki durumuna dair de bilgi vermektedir. Fakat daha sonraki asırlarda tarikat tarihe karışmıştır. Bursa'daki Ebu İshak Camii bu vakfiyenin günümüze ulaşan bir hatırasıdır. 2. Zeyniye. Zeynuddin Hafi'ye nispet edilen bu tarikatı Anadolu'ya getiren Sufi Abdüllatif Kutsi'dir. Ölüm Bursa 856/1452. Bursa Zeyniler Mahallesi'ne ve bu adla anılan camiye adını veren bu tarikattır. 15-16. yüzyıllarda diğer şehirlerde açtığı tekkeler onun canlı tasavvufi mekteplerinden biri olduğunu göstermektedir. Şüphesiz bu canlılık Kutsi'nin müridi Şeyh Vefa ile Ölüm İstanbul 896/1491 İstanbul'da zirveye ulaşmıştır. Şeyh Vefa'nın Vefa semtindeki dergahı sadece sufilerin değil döneminin en meşhur ilim ve sanat adamlarının, idareci ve devlet adamlarının uğradığı, feyz aldığı, zevk aldığı bir kültür merkezi durumundaydı. Bunlardan biri de Şeyhülislam Zembilli Ali Efendi'ydi. Bu tarikat da 17. yüzyıldan sonra varlığını sürdüremeyecektir. Ortak unsurlar. Tasavvufi hayatın amacı anlatılırken onun insanı kamil yetiştirmeyi hedeflediği söylenmişti. Bu açıdan tarikatlar arasında temelde bir farklılık yoktur. Yalnız araç konusunda farklı metotlar uyguladıkları bilinmektedir. Aslında insanın yaratılışına da bu çeşitlilik daha uygundur. Söz gelişi bir mevlevihane psikolojisi herkesi tatmin etmeyebilir, bir nakşibendi tekkesi de her mizaca uygun düşmeyebilir. Tarikatların birden çok oluşu biraz da bu mizaçla ilgilidir. Her yol Allah'a, Allah'ın sevgi ve rızasına gitmeyi gaye edinir. Bu noktada tevbe, sabır, züht, tevekkül, zikir, ibadet gibi konularda farklılık yoktur. Bununla beraber her tarikatın kendine göre adab erkan, tavır, tutum, hatta kıyafeti vardır. Bu ortak hususlara burada topluca temas edilirse, ileride tarikatlar hakkında bilgi verirken tekrarlardan kurtulmak daha kolay olacaktır. İşaret edilmesi gereken diğer bir husus da şudur. Burada görülen tarikatlar arasındaki farklılıkların bir kısmı 5 asır önce, bir kısmı da bu asrın başında yerleşmiş ve tutunmuş olabilir. Tarikatın tarihine bir bütün olarak bakıldığı için bu tarih detayının ayrıca verilmesine gerek görülmemiştir. 1. Kurucu şeyhler. Her tarikatın bir kurucusu vardır, buna pir adı verilir. Bundan başka tarikatın tarihi seyri itibariyle önemli hizmetleri görülen sufiler vardır. Tarikata ikinci derecede hizmet verene ikinci pir anlamında pir-i sani adı verilir. Sohbetlerde ve dualarda bu isimler mutlaka zikredilir. Bunlardan başka mesela dua yapılıyorsa, duayı yapan kişi bunlara ilave olarak kendi şeyhini ve onun yakınlarını da ilave eder. Bu şahsiyetlerin varsa eserleri tekkeye ait kütüphanede bulundurulur. Konuyla ilgili hüsn-i hat istifleri de tekkenin duvarlarını süsler. Kurucu şeyhin mezarı genellikle o tarikatın merkez tekkesiyle aynı çatı altında olur ve diğer bölgelerdeki tekkeler buradan yönetilir. 2. Adab erkan. Her tarikatın kendine göre adab ve erkanı vardır. Şeyhin uyması gereken kaidelere adab-ı şeyh dendiği gibi, müridin dikkat etmesi gereken konulara da adab-ı mürid adı verilmiştir. Tasavvufi hayatın muhtelif devrelerinde yapılan törenler de adaba dahildir. Tarikata girerken, şeyhin huzuruna çıkarken, halvete girerken ve çıkarken, yemek yerken, yatarken, kalkarken, zikrederken, seyahat ederken dikkat edilecek hususlar vardır. Bu esasları ihtiva eden eserler de yazılmıştır ki, genel olarak Adab-ül Mürid'in adını taşırlar. 3. Kıyafet. Zaman içinde önce dervişlere ait bir kıyafet, daha sonra da her tarikatın kendi mensuplarına mahsus bir kıyafet oluştu. Bu başa giyilen taç ve düğmesiz, yakasız, uzun pardüsüye benzeyen hırka ile belirginleşti. Dervişin başına giydiği taca bakarak hangi tarikata mensup olduğunu anlamak mümkündür. Bu durum mezar taşları için de geçerlidir. Tasavvufi hayatın bir parçası olmakla birlikte bazı mutasavvıfların tepki gösterdiği hususlardan biri de bu kıyafet meselesidir. Böyle düşünen sufilere göre gönül temelinde oturan bir sistemin kılık kıyafetle kendini açığa vurması uygun düşmez. Bu konuya melametiye bahsinde temas edilecektir. 4. Zikir. Zikri olmayan tarikat yoktur. Ancak bazısı gizli sessiz zikri tercih etmiş, adab erkanını ona göre tespit etmiş, bir kısmı da sesli zikre göre kaidelerini sıralamıştır. Nakşibendiye'nin toplu zikir meclisine Hatm-ı Hacı adı verilir ve sessizdir. Mevleviye'nin zikri ise Sema diye isimlenir, seslidir, musiki eşliğinde yapılır. Kadiri, Rifai, Halveti gibi tarikatların zikri de sesli olup, bir kısmı oturarak bir kısmı ayakta topluca icra edilir. Bu meclislerin ayrılmaz bir parçası da besteli olarak okunan ilahilerdir. Klasik musikimizin ayrılmaz bir parçası olan tekke musiki ise bu atmosferin ürünüdür. 5. Seyru Sülük. Tasavvufi terbiyenin başlangıç noktası ile bitişi arasındaki manevi yolculuğa Seyru Sülük adı verilmektedir. Bu dönemde müridin toplu zikirlerden başka fert olarak okuduğu zikirler de vardır. Bunlara vird adı verilir. Her tarikatın virdi vardır ve bunlar şeyhin denetiminde müride sayısı ve zamanı belirtilerek okunur. Virdin çokluğu evrat, zikrin çokluğu eskardır. Seyr-i sülük esnasında müridin bütün faaliyetleri şeyhin izin ve kontrolüne tabidir. Bir kişi birden çok tarikattan seyr-i sülükünü tamamlayabilir ve icazetname alabilir. 6. Ortak kültür. Meslekler arasında ortak bir dil ve kültürün oluşması doğaldır. Tasavvuf dünyasında bu ortak tavrın iki önemli sebebi vardır. Bunlardan biri insan, diğeri eşya, yani biri şeyh, diğeri kitaptır. Tekkeye giriş çıkışın adabından cenaze merasimine kadar hayatın çok değişik alanları ile ilgili tutum ve davranışlar, dua ve zikirler bu çerçevede yapılır. Oturmak, kalkmak, selam vermek, izin istemek gibi normal günlük davranışlar için de farklı ifade ve hitap tarzları geliştiren tekke, bunları kendi mensuplarının edebiyatına aksettirmekle yaygınlığını sağlamıştır. Bugün Türkçe'de kullanılan birçok deyim ve atasözü tekke kültürünün ürünüdür. Aşk olsun, yahu, yahu, aşığa Bağdat sorulmaz, arif olan anlar, garip kuşun yuvasını Allah yapar, el işte gönül oynaşta, kalpten kalbe yol vardır, kerameti kendinden menkul, bir post bir dost, gündüz külahlı, gece silahlı, zuhurata tabi olmak, pir aşkına ve benzeri. 7. İcazetname. İlk asırlarda olmamakla beraber daha sonra bazı istismarları önlemek için tasavvufi terbiyesini tamamlayanlara icazetname, hilafetname adı verilen diploma mahiyetinde bir belgenin verilmesi adet olmuştur. İcazetnamelerde tarikatların silsilesi de verilir. Bu silsile kişinin şeyhinden Hazreti Peygamber'e kadar ulaşan sufilerin isimlerini ihtiva eder. Silsileler Hazreti Ali veya Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Peygamber'e ulaşır. Alevi veya Bekri silsile de bu anlamda kullanılır. Buradaki Alevi neşveyi Alevilikle karıştırmamak gerekir. Çünkü birçok sünni tarikat silsile ve neşve itibariyle Alevidir. İcazetnameler bazı istismarları önlediyse de yeni istismarlara da yol açmıştır. Özellikle zengin vakıf gelirlerine sahip olan tekkelerin şeyhliği sayıları az da olsa bazı sufilerin lüzumsuz kavga ve tartışmalarına sebep olmuştur. Ehliyeti olmayan kişilere verilen icazetnameler bu olumsuz gelişmelerin bir sebebidir. 8. Vakıf. Bizim geleneğimizde vakıf çok yaygın bir müessesedir. Bütün kurumlar maddi yönden vakıflara bağlıdır. Tekkelerin giderleri de büyük oranda vakıflar tarafından karşılanmıştır. Bu yola başvurmayı kabul etmeyen, kendi emeğiyle tekkesini yöneten sufiler de vardı. Tekkede topluma bir hizmet sunduğu için böyle vakıfla desteklenmesi olağandır. Ancak bu vakfiyeler genellikle evlada meşruttu. Yani şeyh ölünce yerine oğlunun geçmesini şart koşuyordu. Şeyh ve ailesi tekkeye ait meşrutada oturduğu için onu korumaya yönelik olarak düşünülen bu yolda zamanla istismar edilmiş ve beşik şeyhliği denen afetin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Yöneticilerin kurduğu vakıflar varsa da tekke vakıfları genellikle o dergaha bağlı olan müritler tarafından kurulmuştur. 9. Kol, şube. Yukarıda işaret edildiği gibi çeşitli sebeplerle tarikatlardan yeni tarikatlar doğmaktadır. Bunlar bir yenilik getirmekten kaynaklandığı gibi müritler arası ihtilaflardan da doğabilir. Bazen bu kollardan yeni şubeler de ortaya çıkmakta, bunların bir kısmı parlarken diğerleri sönebilmektedir. Mesela bugün cerrahiye diye bir tarikatın adı çeşitli sebeplerle ve değişik mahfillerde duyulmaktadır. Aslında 18. yüzyılda oluşan bu yol müstakil bir tarikat değildir. Halvetiye tarikatının Ramazaniye kolunun bir şubesidir. Bu kol hakkında az ileride bilgi verilecektir. Bazen de kol zaman içinde müstakil bir tarikat hüviyetini kazanır. Celvetiye buna misal olarak verilebilir. Tarikatın kurucusu kabul edilen Aziz Mahmud Hüdayi veya onun şeyhi Üftade, Hacı Bayram Veli'nin müridi Hızır Dede'nin müridir. Dolayısıyla Celvetiye, Bayramiye'nin kolu olarak da ele alınabilir. En çok kol ve şubeye sahip olma noktasında Halvetiye birinci sırayı alırken, Mevleviye ve Bektaşiye de kol ve şube hiç görülmemektedir. 10. Tekkeler, zaviyeler. İlk dönemlerde caminin dışında belirleyici dini bir müessese yoktu. İslam toplumunun dini merkezi cami olduğu gibi ilmi, siyasi, askeri, hukuki konuların görüşülüp tartışıldığı yer de camiydi. Bugün Medine'de bulunan Mescid-i Nebevi ve onun bir bölümü olan Suffa'yı ilk medrese olarak kabul edenler olduğu gibi ilk tekke olarak değerlendirenler de vardır. Zamanla ilmi faaliyetler için medrese adını alacak olan kurumlar tarih sahnesine çıktığı gibi, zahitler için tekke veya zaviye diye isimlenen müesseseler de kurulmaya başlanmıştır. Bugünkü bilgilerimize göre ilk tekke Hicri 150 yıllarında Remle, Lübnan denilen yerde kurulmuştu. Daha sonra bir taraftan uzak doğuya, diğer taraftan Kuzey Afrika'ya doğru uzanan tekkeler hızla yayılmışlardı. Bu yıllarda basit bir mekandan ibaret olan tekkelerin bir kısmı giderek büyümüş ve insanların sadece ruhi dünyalarını değil, yeme içme barınma gibi ihtiyaçlarını da karşılayabilecek bir kurum haline gelmişti. Tekke mensuplarının toplumla kurduğu hissi bağlar, bu müesseselere zengin vakıf imkanları getirdiği gibi, geniş araziler üzerinde ekip biçtikleriyle gelip geçene hizmet veren dervişlerin sayısı da az değildir. Dergah, hangah, ribat, asitane gibi kelimeler tekke ile eş anlamlı olduğu gibi Bazı tekkeler de mensup olduğu tarikatın adıyla anılmıştır. Mevlevihane, Kadirihane gibi. Selçuklular devrinde tarikatların oluşması ve her tarikatın kendine ait bir tekke açma gayreti, bu kurumların çoğalmasına tesir eden bir başka sebeptir. Tekkelerin gerek mimarisindeki gelişme, gerek sosyal hizmet alanlarını çoğaltma, gerekse toplumun hemen her ihtiyacına cevap vermesi açısından en olgun devrini Osmanlı asırlarında yaşadığı söylenebilir. Osmanlı dönemi tasavvufi düşüncede yeni fikirler, yeni sentezler içermiyorsa da, 13. yüzyıldan sonra tasavvufi düşünce hayatın bütün safhalarında ağırlığını hissettirmiştir. Tekkenin mimari gelişimi maddi ihtiyaç ve imkanlarla paralellik göstermiştir. Tarikatların yönetim yeri olan merkez tekkelerin diğerlerine göre daha büyük olması normaldir. Mimari tarzın en gelişmiş şeklini Mevlevi tekkelerinde görmek mümkündür. Mevlevihaneler genellikle şu bölümlerden meydana geliyordu. Semahane, türbe, çilehane, derviş odaları, selamlık, harem, mutfak, kahvehane, kafes, matrap. Genellikle ahşap olan teknelerin zikir yapılan ve namaz kılınan bölümü tevhidhane, semahane adıyla da anılır. Harem adını alan ve şeyhin evi olan bölüm, bazen bu mescit kısmının alt katında, bazen bitişiğinde, bazen de yakınında yer alır. Dervişlerin bir kısmı devamlı tekkede kalır ve oradaki hizmetleri görür. Bir kısmı da günün veya haftanın belli zamanlarında tekkeye gelir. Tekkenin kuruluş amacı tasavvufi terbiye ile ilgilidir. Bununla beraber tekke mensuplarının değişik mesleklerden olması, bir diğer ifadeyle farklı meselelere mensup insanların tekke atmosferinden faydalanma arzusu, onun kapı ve penceresini hayatın bütününe açmıştır. Osmanlı padişahları devlete kafa tutmadıkları sürece, tekkelere iyi gözle bakmış, onları teşvik etmiş, yaratılışı müsait olanlar bu ilişkileri daha sıcak tutmuştur. Tekkelere zaman zaman tanınan vergi muafiyetinin yanında tekke yapan, onaran yöneticilerin sayısı da az değildir. İslam dünyasında iktisadi hayatın organizasyonu olan fütüvvet ve ahi teşkilatının da tasavvufi düşünce ile yakın bir münasebeti vardır. Bu teşkilatın yönetmelikleri hüviyetinde olan fütüvvetnameleri bir tasavvufi ahlak kitabından ayırt etmek zordur. İbni Batuta'dan beri kaynaklarda geçen Anadolu'daki ahi zaviyeleri, tespiti bu beraberliğin bir başka belgesidir. Dikkat çekici bir yakınlık da tekke ile kışla arasındadır. Bektaşilik tarikatı ile Yeniçeri Ocağı arasında öyle bir sıcak ilişki oluşmuştur ki, ordunun adı Ocağı Bektaşiyan olduğu gibi hiyerarşik düzenine de Silsile-i Tariki Bektaşiyan adı verilmiştir. 1826'da devlet Yeniçeri Ocağı'nı kaldırırken Bektaşi tarikatını da yasaklamıştı. Tekkeler zaman zaman sağlıkla ilgili hizmetler de vermişlerdir. Özellikle telkinle tedavi alanında şöhrete ulaşan bu müesseseler bazen haksızlıklarla da karşılaşmışlardır. Miskinler tekkesi tabiri genellikle menfi anlamda kullanılır. Halbuki bu kurum cüzdanlılar için kurulan bir karantina merkezinden başka bir şey değildir. Okçular tekkesi, güreşçiler tekkesi ifadeleri de bu kurumun ilgi ve tesir alanını göstermeleri açısından önemlidir. Tekke hayatıyla yakından ilgili olan bir grup da sanatkarlardır. İslam medeniyetinde güzel sanatların teşvik ve koruyucusu dergahlar olmuştur. Sanatla tasavvufun bir ortak noktası vardır, his dünyası. Dolayısıyla tekkenin aradığı yaratılış sanatkarda, sanatkarın özlediği psikolojik ortamsa tekkededir. Şiir ve musikimizin bütün dehaları tekkeden feyiz alan kimselerdir. Yunus bir derviş olduğu gibi Dede Efendi de bir derviştir. Tarikatlar kapalı toplum mu? Mezhep değiştirmek veya birden çok mezhebe bağlı olmak pek hoş karşılanmaz. Tarikatlarda böyle bir durum yoktur. Gerçi tarikat değiştirilmemesine dair tavsiyelerle karşılaşmak mümkündür. Yalnız bu tasavvufi hayatın ilk günlerinde zorlu anlardan kaçmayı önlemek içindir. Yoksa kişi tarikatını değiştirebilir, bir başka tarikata girebilir veya tarikattan ayrılabilir. Tekkenin kapısı hiç kimseye kapatılamaz. O kapı herkese açıktır. Hatta tekke adabında kapatmak kelimesi bile kullanılmaz ve soğuk karşılanır. Kapı kapatmak yerine kapıyı sırlamak veya kapıyı dinlendirmek ifadesi kullanılır. Bir kişi birden çok tarikattan el alabilir. Özellikle kültürlü insanlar bu yolu izlemişlerdir. Tasavvuf dünyasında eser ve fikirleriyle tanınan birçok sufi birden çok tarikattan icazetname almıştır. Tarikatlar sadece içinde bulunduğu Müslüman toplumun her kesimine açık olmakla kalmamış, diğer dinlere mensup insanlara da açık olmuştur. Tarikat coğrafyası ve büyük tarikatlar. Tarikatların hepsini burada tanıtmak yerine toplumumuzda yaygın olan birkaç tanesini tanıtmak daha iyi olur. Her tarikat her toplumda ve her bölgede yaygınlık kazanmamıştır. Bir diğer ifadeyle tarikatların tarihleri olduğu gibi coğrafyaları da vardır. Söz gelimi Kübreviye, Suhreverdiye, Çeşdiye gibi tarikatlar Rusya, İran, Afganistan, Hindistan bölgesinin en yaygın tarikatları oldukları halde bizde hiç tanınmamışlardır. Daha çok Osmanlı topraklarında tutunan ve yayılan Bayramiye, Bektaşiye, Mevleviye, Celvetiye gibi tarikatlarda Güney Asya İslam ülkelerinde pek bilinmezler. Kadirilik, Nakşibendilik gibi tarikatlara İslam dünyasının her tarafında rastlamak mümkün olurken, Bedevilik, Desukilik, Şazelilik gibi tasavvufi yollar daha çok Kuzey Afrika'da yayılma zemini bulabilmişlerdir. Her tarikatın her yerde yaygın olmamasının sebepleri konusunda şunlar düşünülebilir. 1. Tarikatın bir yerde yayılması, tutunması bir gayret ve organizasyonun varlığı ile yakından ilgilidir. 2. Tarikatların vurguladıkları konular birbirine benzediği için bir bölgeye daha sonra gelen bir tarikat tutunma imkanı bulamayabilmektedir. 3. Bazı tarikatların ömrü kısa olmaktadır. Kazeruniye, Zeyniye gibi. 4. Tarikatların tarih sahnesinden silinmesinin bir sebebi de diğer tarikatlar içinde erimeleridir. Bir diğer ifadeyle bazı tarikatların uzantıları değişik bölgelerde farklı isimlerle var olmuşlardır. Mesela Yeseviye Anadolu'ya gelememiştir ama bazı araştırıcılara göre Bektaşilik ve Nakşiliğin kaynağı Yeseviliktir. Bayramilik de Halvetiye ile Nakşibendiye'nin birleştirilmesinden meydana gelmiştir.